aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 21.
Gömleğe girdikten sonra düğmeleri takmak zordur. Anlayabildiniz mi? Ernest, yapışan bir cins düğme var dedi. İyi ama o tutmadı. Bir tanesini bir yere koyuyorsun ya da kaybediyorsun. Otobüs durdu. Juan vitesi küçülttü, derhal yoluna devam etti. Çukura girince önce ön lastikler, peşinden arka lastikler çatlak sesler çıkardı. Otobüs yavaş yavaş yolunda gidiyordu. Yağmur otobüsün tepesinde adeta davul çalıyor, cam silecekleri camın üstünde gıcırtılar çıkarıyordu. Mr. Pritchard biraz daha geriye eğildi. Kollarını çekerek saf altından kol düğmelerini gösterdi. Örneğin dedi, şurada bağlantı ya da parça yerine bir yay olsaydı, eline değdiği zaman kendini koyverip sonra tekrar yerine gelseydi. Ernest'in yüzüne dikkatle baktı. Ernest gözlerini hafifçe kısmış, düşünüyordu. Acaba nasıl görünürdü? Dayanabilmesi için yayın çelikten olması gerekir. Mr. Pritchard heyecanla, onu iyice düşündüm. Ucuz olanında yayı altın ya da gümüşle kaplamak mümkün. Ama pahalı olanlarda, yani saf altın veya platin olanlarda küçük çubuk bir tüp şeklinde olacak ve yay o tüpün içinde hareket edecek dedi. Ernest yavaşça başını salladı. Evet efendim, evet haklısınız. Çok iyi bir fikir. Beğendiyseniz sizin olsun. İşinize yararsa alın. Benim şirketimin ilgi alanı dışında ama belki onları ikna edebilirim. Erkekler için en geçerli hediyelikler tıraş makineleri, dolma kalem, kurşun kalem ve özel mücevherattır. Ömründe iki gün ard arda yazı yazmamış adam marifetli bir dolma kaleme hiç düşünmeden $15 sayabilir. Ya mücevherat? Evet efendim, işe yarayabilir. Eğer onaylarlarsa ne isterdiniz? Mr. Pritchard hiçbir şey dedi. Kesinlikle bir şey istemem, sizin olsun. Gençlere yardım etmeyi severim. Tekrar kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Bu birden uydurduğu fikir ya tutarsa, ya 1 milyon kar getirirse, ya ama bir kere söz vermişti. Söz namustu. Eğer Ernest takdirini göstermek isterse bu onun bileceği işti. Hiçbir şey istemem diye tekrarladı. Cidden çok naziksiniz. Ernest cebinden bir not defteri çıkardı. Bir şeyler yazdı, sonra sayfayı kopardı. Böyle bir olayda görevin bana verilmesi gerekir dedi. Eğer Hollywood'dayken bir boş zamanınızda beni ararsanız oturup iş konuşabilirdik. Hatta bir miktar iş bile yapabilirdik. Sol gözü hafifçe kırpılır gibi oldu. Sonra gözleri bir an kadar Mr. Pritchard'a takıldı kaldı. Kağıdı Mr. Pritchard'a verdi. Kağıtta Aloha Arms, Hempstead 3255, daire 12B yazılıydı. Mr. Pritchard hafifçe kızararak kağıdı cüzdanın arkasındaki bir bölmeye koydu. Üstünde taşıması gerekmezdi. İlk fırsatta atacaktı. Hafızası çok iyiydi. Bu telefon numarasını unutması için yıllar geçmesi gerekti. Kafasındaki eski sistem yeniden canlandı. 3 ile 2'yi topladın mı 5 ederdi. Bir 5 daha tamam. Hempstead ise hemp ip demekti. Sarı ip. İp yerine de aklına başka bir şey gelmedi. Kafasında buna benzer yüzlerce bağlantı yapardı. Sarı ip, sarışın kadın. Parmakları kağıda atabilmek için karıncalanıyordu. Bazen Bernick bozuk para aramak için cüzdanına bakardı. Kendisi söylemişti bunu. Midesinde tehlikeyi sezdi. Hırsız denmenin feci hissi eklenmişti buna. Karısına nasılsın küçük kız diye sordu. İyiyim dedi. Sanırım baş ağrısını yendim. Kendi kendime izin vermeyeceğim. Sevgilimle çıktığım tatilde baş ağrısının ağzımızın tadını kaçırmasına izin vermeyeceğim dedim. Mr. Pritchard çok sevindim dedi. Ve sevgilim diye kadın devam etti. Siz erkekler böyle şeyleri nasıl akıl ediyorsunuz? Hiç öylesine geliyor işte. Yeni gömleğimdeki kol düğmeleri bu seferki fikrin nedeni. Bir türlü kurtulamadım. Neredeyse imdat diye bağıracaktım. Kadın gülümsedi. Çok naziksin dedi. Kocası da uzanıp elini kadının dizine koyunca kadın şakacıktan bir tokat attı. Adam da hemen elini çekti. Norma kafasını öyle çevirmişti ki ağzı neredeyse Kamil'in kulağına değecekti. Becerebildiği kadar usul konuşuyordu. Zira Pimpas'ın kulağının onlarda olduğunu biliyordu. Çocuğun hayran bakışlarını fark etmişti. Bir yönden oğluna minnet duydu. Ömründe hiçbir zaman kendinden bu kadar emin olmamıştı. Hayatında hiç öyle aile denilebilecek kimselerim olmadı dedi. Kamil'e şov yapıyordu. Yaşamını Kamil'in gözleri önüne seriyordu. Onun her şeyini bilmesini istiyordu. Bu sabaha kadar nasıl olduğunu, bu sabah nasıl değiştiğini anlatmak istiyordu. Belki bu surette bu güzel ve tatlı mahluk onun ailesi olurdu. İnsan yalnız olunca acayip şeyler yapıyor dedi. İnsanlara yalan söylerdim. Bazı şeylere sanki gerçekmiş gibi gösterirdim. Ne yapardım biliyor musun? Örneğin tanınmış bir film yıldızını kocammış gibi düşünürdüm. Ağzından kaçmıştı. Bu kadar ileriye gitmeyi hesaplamamıştı. Kızardı. Bunu söylememeliydi. Sanki Mr. Gable'e ihanet etmişti. Tekrar düşündü ve böyle olmadığına karar verdi. Mr. Gable olan hisleri de aynı değildi zaten. Hisleri Kamil'e yönelmişti. Bunu anlamak şok etkisi yaptı. Acaba ben vefasız mıyım diye düşündü. ailesi, arkadaşları olmayınca galiba insan onları uydurmak zorunda kalıyor. Ama şimdi eğer seninle birlikte bir ev tutarsak, o zaman hiçbir şey uydurmak zorunda kalmam. Camille Norman'ın gözlerindeki yakınlığı görmemek için başını çevirdi. Norman'ın gözleri tamamıyla korumasızdı. Camille, hay başımın belası diye düşündü. Başıma ne işler açtım? Çocuk gibi bir şey. Başıma bu belayı nasıl sardım? Nasıl oldu bu iş? Bu kızı baştan ayağa değiştireceğim. Sonra onun hayatını yaşamaya başlayacağım. Çok geçmeden de bakacağım. Nasıl batışımdan atacağım sonra? Eğer Lorraine o reklamcıyı başından sarmışsa gene beraber otururduk. Ama şimdi bunu ne yapacağım? Nasıl başladı? Bu işe burnumu nasıl soktum? Norma'ya döndü. Kesin bir ifadeyle. Bak şekerim dedi. Ben sana bunları yaparız demedim. Sadece dur bakalım dedim. Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Bir kere ben nişanlıyım. Yakında evleneceğim. Dediğim gibi adam haydi şimdi dese seninle beraber olamam. Camille Norman'ın gözlerine dolan hüznü gördü. Korku buz gibi kızın gözlerine çöktü. Omuzları, çene kasları sarktı. Camille kendi kendine, önümüze çıkan ilk kente kendimi bir oda bulur, kız başından gidene kadar saklanırım. Kaçarım kaça. Ah Tanrım, nasıl girdim bu işe, çok yorgunum, yıkanmaya da ihtiyacım var. Yüksek sesle, o kadar üzülme şekerim dedi. Bir de bakarsın adam henüz hazırlanmamıştır. Bir de bakarsın işler yolunda gider. Kim bilir, belki olur. Gerçekten bakacağız. Norma dudaklarını sıktı. Gözlerini kıstı, kafası otobüsle birlikte çalkalanıyordu. Camille ona bakmak istemiyordu. Biraz sonra Norma kendisini toparladı. Yavaş bir sesle, belki de benden utanıyorsundur. Bundan dolayı seni suçlayamam. Ben ancak garson olurum ama belki inceliklerini öğretirsen senin gibi bir dişçi hemşiresi olabilirim. Geceleri çalışırım, gündüzleri garsonluk yaparım. Elimden geleni yapar başarırım. O zaman sen de benden utanmazsın. Bana yardım edersen kolaylıkla yapabilirim dedi. Camille midesinden doğru büyük bir bulantının yükseldiğini hissetti. Ya Rabbim, işte şimdi başım iyice sıkıştı. Ne demeliyim? Bir yalan daha mı atacağım? Bu kıza hayatımı nasıl kazandığımı anlatsam mı? Yoksa bu işleri nasıl kazandığımı? Kız şok olur. Beni dost olarak istemeyebilir. Belki de bu en doğru çözüm olur. Yo, en iyi çözüm değil bu. En iyisi kalabalıkta gözden kaybolmak. Norma, seninki gibi saygın bir işe sahip olmak istiyorum diyordu. Camille üzüntüyle, bak şekerim dedi, çok yorgunum. Yorgunluktan düşünemiyorum. Günlerdir yoldayım. Hiçbir şey düşünecek halde değilim. Biraz bu konuyu bırakalım, bakalım neler olacak. Norma üzüldüm dedi. Çok heyecanlanıp senin ne kadar yorgun olduğunu unuttum. Artık ağzımı açmayacağım. Bakalım neler olacak. Camille, evet bakalım neler olacak dedi. Otobüs bir sarsıntıyla durdu. Artık dağın eteklerine yaklaşıyorlardı. Yağmurun arasından çevrenin yeşili görülebiliyordu. Şu an hafifçe kalkarak yola baktı. Yolun ortasında içi su dolu kocaman bir çukur vardı. Ne kadar derin olduğu da belli değildi. Otobüs çukura batabilirdi. Çabucak bakireye baktı. Usulca, ne dersin, şansımı deneyeyim mi dedi. Ön tekerlekler çukurun tam kenarındaydı. Gülümsedi, otobüsü geri vitese taktı ve birkaç metre geri gitti. Van Brunt, ne o, şansını mı deneyeceksin, batarsın dedi. Joan'ın dudakları sessizce oynamaya başladı. Dostum, bir bileydin dedi. Keşke hepiniz bilseniz. Otobüsü birinci vitese aldı. Çukurun üstünden geçti, sular foşurdayarak sıçradı. Arka tekerlekler çukura girdi. Otobüs kaydı ve patinaj yapmaya başladı. Arka tekerlekler kaydı, motor homurdandı. Arka tekerlekler yavaşça kayarak çukurun öbür tarafına erişti. Joan ikinci vitesi alıp yoluna devam etti. Van Brunt omzunun üstünden, içinde herhalde biraz çakıl taşı vardı dedi. Van Brunt şom ağızlılıkla, hele şu tepeye tırmanmaya başla da gör dedi. Joan, gideceğin yere varmak istemiyormuş gibi konuşuyorsun dedi. Yol tırmanmaya başlamıştı. Sular durgun değildi. Yolun iki tarafındaki hendekler dolmuş, taşıyordu. Otobüs çamurda izler bırakarak gidiyordu. Birden Joan'ın aklına otobüs bozulursa ne yapacağı geldi. Şimdiye kadar düşünmemişti. Los Angeles'a gidip kamyon şoförü olurum diye geçirmişti içinden hep ama bunu yapmayacaktı. Cebinde $50 vardı. Tamir masrafları için gerekebilir diye cebinde hep bu kadar para bulundururdu. Bu da yeterliydi. Çekip gidecekti ama uzağa değil. Yağmur dinene kadar bekleyecekti. Belki bir yerlerde uyurdu da. Yiyecek için otobüsteki pastalardan birini kapardı. Biraz dinlendikten sonra karayoluna çıkar, bir araca binerdi. Benzin istasyonuna varsa, oradan sonrası kolaydı. Otostopla San Diego'ya, oradan da sınırı geçerek Tijuana'ya giderdi. Oraları pek güzeldi. Birkaç gün kumlarda uzanır, denize girerdi. Sınır onun için problem olmazdı. Bu tarafta Amerikalıyım, öbür tarafta da Meksikalıyım derdi. Kendine geldiği zaman yine otostopla ya da yürüyerek kentten ayrılır, tepelerden geçer, ırmak boyunda yürür, belki San Tomas'a kadar giderdi. Orada posta arabasını beklerdi. Burada çok şarap alır, posta arabasına koyar ve yarım adanın aşağılarına doğru San Quentin'den geçer, Balenas Körfezi'ne kadar inerdi. Dağları, çölleri aşarak La Paz'a gelmek belki 2 hafta sürebilirdi. Cebinde biraz para kalmasına dikkat edecekti. La Paz'da onu Guaymas ya da Mazatlan'a götürecek bir vapura binebilirdi. Hatta Acapulco'ya bile gidebilirdi. Buralarda bol turist bulabilirdi. Turistlere Guaymas ya da Mazatlan'dan daha çok Acapulco'da rastlayabilirdi. Burada İspanyolcayı beceremeyen turistlere yardımcı olurdu. Yavaş yavaş hayatını kazanır, Meksiko City'ye kadar giderdi. Turist bolluğu işte oradaydı. Turlar düzenler, para kazanacak çeşitli yollar bulabilirdi. Zaten fazla paraya da ihtiyacı yoktu. Kendi kendine güldü. Şimdiye kadar bunlara niçin dayanmıştı sanki? Özgürdü. Ne isterse yapabilirdi. İstedikleri kadar arasınlardı onu. Hatta Los Angeles gazetelerine bir ilan bile verebilirlerdi. Ölmüş sanıp cesedini arayabilirlerdi. Alice bir süre ortalığı allak bullak edebilirdi. Kendini önemserdi. Meksika'da fasulye pişirebilen çok insan vardı. Vergiden kurtulmak için Meksika'da yaşayan Amerikalı kadınlardan biriyle bir süre kalabilirdi. Birkaç takım elbiseyle Juan ne kadar yakışıklı olabileceğini biliyordu. Niye daha önce gitmemişti? Meksika burnunda tütüyordu. Niye daha önce bu işi yapmadığını bir türlü anlayamıyordu. Ya yolcular? Başların çaresine baksınlardı. Çok uzakta değillerdi. Başkalarını suçlamaktan başların çaresine nasıl bakacaklarını unutmuşlardı. Böylece anlarlardı. Juan kendi başının çaresine bakabilirdi ve bakacaktı. Oradan oraya pasta taşıyarak saçma sapan bir hayat yaşamıştı ama artık her şey bitmişti. Gizlice bakireye baktı. Usulca sözümü tutacağım dedi. İstersen bunları sağ salim de götürürüm ama o zaman bile kaçmayacağımdan emin değilim dedi. Kafası aşağı Kaliforniya'nın güneşli, yıkanmış sahillerine, Sonora'nın dayanılmaz sıcağına, Meksika yaylasının serin sabahlarına ve çam kozalağı kokan tortillarına takılıyordu. Özlem tatlı bir heyecan olarak içini doldurdu. Taze portakallar, fasulye. Bu memlekette ne işi vardı? Burası onun yeri değildi. Yıllar gerisin geriye yuvarlandı ve bu çamurlu yolla çakıştı. Meksika'yı koklar, duyar, görür gibi oldu. Çarşılardaki çene çalanları, bahçedeki geveze papağanı, sokaktaki kavga eden domuzları duyar gibi. Çiçekleri, balıkları, mavi rebozoları, içinde kendi halindeki esmer kızları görür gibi oldu. Bunları bu kadar yıldır unutmuş olması ne garipti. Güneyde olabilmeyi düşledi. Saçma sapan nedenlerle buralarda bu kadar çok kaldığına şaştı. Birden çekip gitmek için sabırsızlanmaya başladı. Niye frene basıp kapıyı açıp da yağmurda çekip gidemiyordu? Peşinden yolcuların aptal aptal baktıklarını görür gibi oluyordu. Kim bilir neler söyleyeceklerdi. Tekrar bakireye baktı. Sözümü tutacağım dedi. Becerebilirsem gideceğim yere varacağım. Tekerleklerin çamurda kaydıklarını hissetti. Bakireye gülücük yolladı. Irmak burada tepeye yaklaşıyor. Kıyılarındaki söğüt ağaçları görünüyordu. Yol ırmaktan ayrılıyordu. Yağmur diniyordu. Yoldan ırmağın nasıl kabardığını, sarı köpüklü suların küçük anaforlar yaparak aktığını görebiliyorlardı. Yol önlerinde tepeye tırmanıyordu. Zirvede kocaman sarı bir kaya görünüyor, yol da onun yanından geçiyordu. Sarı kayanın tam tepesinde soluk harflerle tek bir tümce yazılmıştı. Tövbe et. Delinin biri bunu oraya yazmak için kim bilir ne kadar tehlikeyi göze almıştı. Oysa şimdi o kara yazı okunmaz hale gelmişti. Kum taşından kaya, aşınarak ve hayvanların marifetiyle küçük oyuklarla dolmuştu. Oyuklar sarı kayanın üstünde kara gözler gibiydi. Burada çitler gayet dayanıklı yapılmıştı. Otlarda inekler koyu renkli benekler gibi görünüyorlardı. Bazıları yavrulamıştı bile. Kınalı inekler otobüs yanlarından geçerken başlarını yavaşça çevirip baktılar. İneklerden zırdeli olan biri otobüsü görünce koşmaya başladı. Yolun yüzü burada değişti. Çakıl'da otobüs daha rahat gidiyordu. Otobüs çakıl taşlarının üstünde hoplayıp zıplayıp gidiyorsa da kaymıyordu. Şu an endişeyle bakireye baktı. Acaba kendisini kandırıyor muydu? Yoksa sağ salim yerine götürüp kendi kararını mı uygulayacaktı? Bu da doğrusu tam kazık olacaktı. Tanrı'dan herhangi bir belirti gelmediğinden şu an ne yapacağını şaşırmıştı. Yol bir çiftlik binasının etrafında büyük bir kavis çizdi. Bundan sonrası da oldukça güvenceliydi. Şu an otobüsü küçük bir teste götürüyordu. Radyatörün yanındaki borudan yükselen bir buhar bulutçuğu radyatörün üstüne yerleşti. Yolun tepesi kara oyuklu kayanın önünden geçiyordu. Şu an öfke denilecek bir hızla otobüsü sürüyordu. Çakıl taşları tekerleklerin altından fırlıyordu. Hendeklerin dolu olduğu ve suların toprakları sürükleyerek yola taştığı bir noktaya geldiler. Juan koyu renkli lekeye doğru otobüsü sardı. Ön tekerlekler geçtiyse de arka tekerlekler yağlı çamurda patinaj yapmaya başladı. Otobüsün arkası savruldu, tekerlekler boşa döndü, sonunda otobüs bütün ağırlığıyla hendeğe oturdu. Juan'ın yüzünü dehşetli bir gülüş kapladı. Motoru çalıştırdıkça tekerlekler daha da gömülüyordu. Yönünü değiştirdi, tekerleklerini döndürmeye devam etti. Böyle yaptıkça tekerlekler dönüyor ve çamurun içine iyice yerleşiyorlardı. Diferansiyel de yere oturmuştu. Dikiz aynasından Pimples'ın kendisine hayretle baktığını gördü. Juan Pimples'ın anlayabileceğini unutmuştu. Daha akıllı davranabilirdi. Pimples'ın gözlerindeki soruları okudu. Niye yapmıştı bu işi? O kadar aptal değildi. Pimples'ın gözlerini aynada görünce gizlice gözünü kırptı. Pimples'ın yüzünün rahatladığını gördü. Bu iş bilerek yapılmışsa sorun yoktu. Bunun altında bir şey yatıyorsa Pimples da oyun oynayacaktı. Birden Pimples'ın aklına korkunç bir fikir geldi.
Ayrım sonu.